Gadir-i Hum hutbesi 1. Rafiziler, Resulullah Gadir-i Hum'da Hazreti Ali'yi yerine vekil etti diyorlar. Abdullah-ı Süveydi Hazretlerinin Mollabaşı'yla konuşmasının bu konuyla ilgili kısmı Hucec-i Katiye kitabından alınarak aşağıya çıkarılmıştır. Mollabaşı dedi ki, Resulullah Efendimizin ümmetine çok şefkatli olduğu, onların haklarını, düzenlerini korumaya uğraştığı, herkesin bildiği şeydir. İşte bu şefkatinden dolayı Medine şehrinden çıkıp başka yere giderken yerine birisini kordu. Böyleyken vefatından sonra milyonlarca ümmetinin işlerini çevirecek, ihtiyaçlarını karşılayacak bir imam ve vekil ayırmayıp bunları kıyamete kadar başıboş bırakması nasıl olabilir? Halbuki Gadir-i Hum hutbesinden ve başka haberlerden anlaşılıyor ki, Resulullah hem açıkça hem de işaretle yerine Hazreti Ali'yi vasiyet buyurmuştur. Hatta imam tayin etmek, Rabbül Alemin üzerine vacip olduğundan, vefat edeceği zaman bu mühim işin yapılması için ve inatçıların bu vazifeden kaçınmalarını önlemek için bir vasiyet yazmak diledi. Kağıt kalem istedi. Yanında bulunanlardan Ömer, ayak takımlarının bile söyleyemeyeceği birkaç kırıcı ve aşağılayıcı sözü Resulullah'a karşı söyleyerek bu düşüncesinden vazgeçirmiştir. Cevap: İmam tayin etmenin, Rabbül Alemin üzerine vacip olduğunu söylemeniz, Mutezile fırkasının yapılmaması hikmeti bozan şeyleri, Allahü Teala'nın yapması vaciptir demelerine benzemektedir. Bu sözleriniz bozuktur, yanlıştır. Çünkü Allahü Teala'nın bütün işleri hikmete uygun, hep faydalıdır. Herhangi bir şeyin yapılması hikmete uygun ve faydalı göründüğü için Allahü Teala'nın o şeyi yapması vacip olamaz. Kur'an-ı Kerim'de ona yaptıklarından dolayı bir şey sorulmaz, onun kulları yaptıklarından sorulacaktır. Mealindeki ayeti kerime sözünüzün bozuk olduğunu açıkça gösteriyor. İmam tayin edilmesi Allahü Teala üzerine vacip olsaydı, İnsanların hiçbir zaman imamsız kalmaması lazım gelirdi. İmamın herkesçe tanınması, kuvvet, iktidar sahibi olması, imamlık şartlarını taşıması, kötü işleri, çirkin adetleri kaldırabilmesi, iyi işleri yaptırabilmesi, Müslümanları zararlardan koruyabilmesi gerekir. Siz yeryüzü imamsız kalamaz dediğiniz halde, yalnız imam bunlar olabilir dediğiniz ve bunların imam yapılması Allah-u Teala'nın üzerine vaciptir sandığınız o masum imamların aralarına Hazreti Ali'yi de karıştırdığınız halde, hiçbirisinin imamlık şartlarını taşımadığını söylüyorsunuz. Hepsinin sıkıntı içinde, zulüm görerek, güçsüz, kuvvetsiz yaşadıklarını, bir şey yapamayıp tesirsiz kaldıklarını bildiriyorsunuz. Böyle aciz, başkalarının kuvveti karşısında hareketsiz, onlara itaat etmeye mecbur bir kimseyi imam yapmakta nasıl bir fayda ve hangi hikmet düşünülebilir? Siz bu yanlış sözünüzde inat ve ısrar etmekle Allahü Teala'yı haşa zayıf, aciz yapmış oluyorsunuz. Çünkü kendi üzerine vacip olan bir şeyi yapamamış oluyor. Allahü Teala böyle uygunsuz sözlerden uzaktır. Görülüyor ki imam tayin etmek Allahü Teala üzerine vaciptir demeniz büsbütün yanlıştır. Evet, ehli hakkın yani ehli sünnetin dediği gibi İslam dinini korumak, suçluların cezalarını vermek, herkese hakkını ulaştırmak ve emr-i maruf ve nehy-i anil münker yapmak için insanların bir imama, başkana ihtiyaçları olduğu için tayin etmek bize vaciptir. Yoksa Allahü Teala'ya vacip değildir. Bunun için Resulullah vefat edince eshab-ı kiram toplanarak Ebu Bekir Sıddık'ı söz birliğiyle imam yaptı. Böylece İslam dininin bir sarsıntı geçirmesi önlenmiştir. Mutezile fırkası, aklın güzel veya çirkin demesini esas tutuyor. Allahü Teala'nın yarattığı şeylerin güzel veya çirkin olmasının seçimini akla bırakıyor. Güzel olduğu anlaşılanları Allahü Teala yaratmaya mecburdur diyor. Allahü Teala'nın İnsan aklının güzel dediği şeyleri yaratmaya mecbur olduğunu söylemek kadar çirkin, bozuk söz yoktur. Sizin sözünüz de buna benziyor. Bundan başka, masum imam bulundurmak, Allahü Teala üzerine vacip olursa, her asırda bir peygamber göndermesi, her şehirde bir masum imam bulundurması, her hakimi adil, doğru söylemesi vacip olmak lazım olur. Evet, iyi kötü herkes Allahü Teala'nın insanları rehbersiz, imamsız olarak başıboş bırakmasını, cahil, sapık, karanlıkta yuvalanmalarını doğru bulmaz. Bunun için Allahü Teala saadet, huzur yolunu gösteren bir kitap ve bunun kıymetini anlayacak kadar bir akıl vermiştir. Allahü Teala'nın masum imamı, zamanın sahibini her zaman gönderdiğini, kullarının işlerini onun eline bıraktığını söylerseniz, bu da çok bozuk, pek gülünç olur. Çünkü 1000 seneden beri çocukları, torunları, yakınları öldüğü halde ve Şiiler çoğaldığı halde insanları irşad etmek, gafletten uyandırmak için ve İslamiyet'i yaymak için meydana çıkmayıp da gizli kalan masum bir imam nasıl faydalı olabilir? Herkese doğru yolu göstermek, hakları sahiplerine ulaştırmak ve nice işleri yapmak vazifeleri olduğu nasıl söylenebilir? Böyle inanmak kadar şaşkınlık ve hatta sapıklık olur mu? Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Allahü Teala hiçbir şeyi yapmaya veya yapmamaya mecbur değildir. Nehcül Belaga kitabınızda yazılı olduğu gibi, Hazreti Ali Sıffin Muharebesinde hutbe okurken bunu açıkça bildirmiştir. Şöyle ki, sizin işlerinizi idare ettiğim için üzerinizde hakkım vardır. Benim üzerimde ve birbirinizin üzerlerinizde de haklarınız vardır. Bir kimsenin vereceği hak olunca, başkasından alacağı da hak olur. Alacağı hak olup da vereceği olmayan kimse ancak Allahü Teala'dır. Çünkü O her şeyi yapabilir. Her işi adl iledir. Allahü Teala'nın kulları üzerinde olan hakkı kendisine ibadet, itaat etmeleridir. İhsan ederek buna karşılık sevap verir buyurdu. Bu hutbeye dikkat ederseniz bu sözlerinizin Hazreti Ali'nin sözlerine uygun olmadığını görürsünüz. Resulullah Efendimiz, Hazreti Ali'nin halife yapılmasını vasiyet etti demeniz de yanlıştır. Eshab-ı kiram farzları yapmaya memur oldukları gibi, Resulullah'ın emirlerini de yapmaya memurdu. Buna uymadıkları, bu emri sakladıkları söylenmiş olmaktadır. Böyle çok kimsenin bozuk bir işte söz birliği yapmasıysa olacak şey değildir. Hadis-i şeriflere de uymadığı için doğru bir söz olamaz. Şii alimlerinden İbni Ebi Asım ve El-Kai'nin Enes bin Malik'ten bildirdikleri hadis-i şerifte Allahü Teala benim ümmetimi dalalet üzerinde söz birliği yapmaktan korudu buyuruldu. Hadis alimi Hakim Uyeyne'nin bildirdiği hadis-i şerifte Allahü Teala bu ümmeti dalalet üzerinde toplamaz buyuruldu. Allahü Teala'nın yardımı cemaat iledir hadisi şerifi gibi daha nice hadisi şerifler gösteriyor ki ümmeti Muhammed hiçbir zaman dalalet üzerinde söz birliği yapamaz. Böyle olmadığını söylemek bu hadisi şeriflere inanmamak olur. Resulullah Efendimizin vasiyet yazmak için kağıt kalem istediğini söylüyorsunuz. Bu sözünüz daha önce bildirdiğiniz Gadir-i Hum vasiyetinin doğru olmadığını gösteriyor. Böyle bir vasiyet etmiş olsaydı bir daha vasiyet yazmaya lüzum görmezdi. Bundan da anlaşılıyor ki, Resulullah'ın Gadir-i Hum denilen yerde okuduğu hutbesinde, söylediğini ileri sürdüğünüz vasiyetin aslı ve esası yoktur. Doğrusu şudur ki, Hazreti Ali ve bütün Haşimoğulları da birlik olduğu halde, Eshab-ı kiramın hepsi Hazreti Ebu Bekri söz birliğiyle halife seçmiştir. Bu söz birliği, yukarıdaki hadis-i şeriflere göre, bunun halifeliğinin doğruluğunu, sizin sözlerinizin de yanlış ve bozuk olduğunu açıkça göstermektedir. Böyle bir vasiyet olsaydı, Hazreti Ali kendi hakkını elinden aldıkları için 3 halife zamanında bu hakkının kendisine geri verilmesini ister, vermeyenlere karşı harekete geçerdi. Nasıl ki halife seçildiği zaman din ve dünya işlerini çevirmek için İslamiyet'in emriyle kendisine itaat etmeyenlere karşı kılıcını çekerek bunlarla boğuştu. Herkesin bildiği gibi nice şehirlerin yıkılmasına, binlerle Müslüman kanının dökülmesine sebep olan savaşları yapmıştı. Kendisine itaat etmeyenlere karşı böyle şiddet gösteren, böyle güçlü, şerefli bir zatın, İslamiyet'in kendisine vermiş olduğu hakkın elinden zorla alındığını görüp de susması ve hatta üstelik bu hakkın kime verilmesi daha iyi olacaktır diye görüşen kurula üye olarak katılması düşünülebilir mi? Eğer haşa Şii kitabının dediği gibi Hazreti Ali bu hakkını aramaktan adamları az olduğu için istemeyerek susmuş denilirse, Allahü Teala'nın ve Resulullah'ın kendisine vermiş olduğu vazifenin icablarını yerine getirmekten korktuğu için Allahü Teala'nın emrini yapmamış, ona isyan etmiş demek olur. Halbuki Resulullah'ın damadı ve Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali değil, yalnız Arabistan'dan, belki bütün dünyadan her kim olursa olsun böyle utanç verici ve lekeleyici bir korkaklığı kendisine bulaştırmayıp ölümü göze alacağı herkesin bildiği bir şeydir. Bunun için siz Emirül Mü'minin Hazreti Ali Efendimize böyle kötü, çirkin bir hali yakıştırıyorsunuz. Böyle söylemek onu sevdiğinizi bildirmiş olmuyor. Ona düşmanlık etmiş oluyorsunuz. Her türlü şüpheden ve ayıptan temiz olan o yüce imamı böyle bir kusurdan uzak görmeyi ve burada bildirmeyi üzerime borç bilirim. Resulullah'ın vasiyet yazmak için kağıt kalem istediği zaman Ömer bunu önledi demeniz de bu zatın böyle bir iş yapacağına kesin bir delil, senet bulunmadığı için doğru değildir. Çünkü Buhari kitabının Megazi kısmında Abdullah İbni Abbas diyor ki, Resulullah Efendimizin hastalığı perşembe günü arttı. Bana kağıt getiriniz, size kitap yazacağım. Benden sonra yoldan hiç ayrılmayasınız buyurdu. Orada olanlar konuşmaya başladı. Peygamberin yanında yüksek sesle konuşmak layık değildir buyurdu. Acaba sayıklıyor mu? Kendisinden bunu sorunuz denildi. Yine Abdullah dedi ki, Resulullah hastaydı. Yanında birkaç kişi vardık. Size kitap yazacağım. Benden sonra yoldan çıkmayasınız buyurdu. Birkaçımız dedi ki, ağrısı arttı. Yanımızda Kur'an-ı Kerim var. Allah'ın kitabı bize yetişir. Uyuşamadık. Birkaçımız getirelim yazsın da bundan sonra yolu şaşırmayalım dedi. Kimisi başka şey söyledi. Sözler çoğalınca kalkınız buyurdu. İşte yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'den sonra en kıymetli ve en güvenilen kitabımız olan Buhari'nin bildirdiğine göre, sözü yapmak istemeyen belli bir kişi değildir. Birkaç kişiydi. Çünkü Buhari'de söylediler diyor. Bundan cevap verenlerin çok kişi olduğu anlaşılıyor. Burada yalnız Hazreti Ömer'i dile alıp onu kötülemeye kalkışmak doğru değildir. Eğer dil uzatmak denilirse, orada bulunanların hepsini kötülemek lazım olur. Bunların arasında Hazreti Ali ve Hazreti Abbas da vardır. Bunlar da kötülenmiş olur. Maide suresinin Rabbinden sana indirilen emirleri bildir. Bunu yapmazsan peygamberlik vazifesini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur mealindeki 67. ayeti Gadir-i Hum'da geldi demeniz de yanlıştır. Çünkü bu sözünüz Resulullah'ın haşa Allahü Teala'nın emrini eshabına bildirmediğini düşündürür. Bu hutbede bu emri bildirmek istemediği ve bundan dolayı Allahü Teala'nın kendisini affetmesini Cebrail aleyhisselamdan dilediğine göre bu emri yapmakta eshabından çekindiği anlaşılır. Resulullah Efendimizin bu gibi şeylerden masum olduğu şüphesizdir. İkinci olarak deriz ki, Resulullah'ın vefatına yakın olan bu hutbesine kadar Allahü Teala'nın onu insanlardan korumadığını ortaya koyar. Halbuki Allahü Teala'nın Habibini koruduğu bu hutbesinden çok önce biliniyordu. Bu sözünüz bilinen bir şeye uymadığı için de yanlış oluyor. Üçüncü olarak, Resulullah'ın o güne kadar kafirlerden korkmakta olduğu ve Eshab-ı Kiram'dan da kafirler gibi korktuğu anlaşılır. Halbuki Eshab-ı Kiram efendilerimizin kendi canlarını, ana babalarını Resulullah'ın uğrunda feda etmekten hiçbir zaman çekinmedikleri çeşitli haberlerle bilinmektedir. Bunların kafirler gibi Resulullah'ı korkutmak için toplanmaları akla da din bilgilerine de uyacak bir şey değildir. Resulullah Efendimizin ilk zamanlarında yalnız olduğu ve karşı gelenlerin ve Kureyş kafirlerinin zulümlerinin pek çok olduğu anlarda hiç korkmadan, çekinmeden emrolunanları bildir ayeti kerimesine uymakta kahramanca nasıl uğraştığı bilindiği halde Mekke alındıktan, her yerden bölük bölük gelip Müslüman olanlar çoğaldıktan ve Haşim oğullarıyla Abdülmuttalip oğulları gibi pehlivanların hepsi Müslüman olduktan sonra ve İzaca suresiyle fetihler zaferler müjdelendikten sonra, Gadir vakası zamanında muhacirlerin ve ensarın topluluğunda ve Haşim oğullarının çok bulunduğu anda Allah'ın emirlerini bildiremeyecek kadar korku gösterdiğini söylemek, üstün sıfatlarla süslenmiş olan o Nebi-i Muhterem'e yakışmayacak, çok çirkin, çok iğrenç bir iftira olur. Hele Eshab-ı Kiram'dan korktuğunu söylemek, Âl-i İmran suresinin "Siz ümmetlerin en hayırlısı, insanların seçilmişisiniz" mealindeki 110. ayetine inanmamak olur. Hiçbir bakımdan doğru olamaz. Dördüncü olarak, Resulullah Efendimiz Allahü Teala'ya emirlerini eshabına bildirmekte karşı geldikten sonra Medine'ye gelip hasta olunca birkaç gün Allah'ın imam yapmasını emrettiğini söylediğiniz Hazreti Ali'yi arkada bırakıp da namaz kıldırmak için kendi yerine Hazreti Ebu Bekri imamlığa geçirmesi Allahü Teala'nın emrini ikinci defa yapmamak olur. Hazreti Ali'yi halife yapmalarını eshabına bildirmesi Gadir-i Hum'da gelen ayet-i kerime ile emredildikten sonra yine Ebu Bekri imam yapması karşısında bu ayetin sandığınız gibi orada değil, büyük alimlerin söz birliğiyle bildirdikleri gibi Arefe'de indiği ve Eshab-ı Kiram için değil, Kureyş müşrikleri için inmiştir. Resulullah, Hazreti Ali'nin birinci halife olacağını bilseydi, bunu elbette bildirirdi. Bunu bildirmesinde hiç korku da yoktu. Çünkü bütün Mekke halkı ve hele Haşim oğulları ve Abdülmuttalip oğulları, Hazreti Ali'nin akrabası ve yakınları olduğundan bu haberden sevinecekler, kimseye korku zarar gelmeyecekti. Bütün bunlardan başka, taassubu, inadı bırakıp, tarafsız ve insaflı olarak bu hutbeye ve içindeki kelimelere ve bayağı cümlelerine iyi dikkat edilirse, bu sözlerin fesahat ve belagatta biricik olan o peygamberin mübarek ağzından çıkması şöyle dursun, Arap edebiyatını bilen herhangi bir kimsenin bile söylemiş olması mümkün değildir. Bundan da anlaşılıyor ki, bu sözlerin hepsi yabancıların uydurma ve iftiralarıdır. Bu sözler arasında bulunan, "Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır" hadisi şerifi, Hazreti Ali'nin imam olacağını göstermez. Çünkü Mevla sözünün birçok manası vardır. Kamusta 20 kadarı yazılıdır. Böyle kelimelerin hangi manaya kullanıldığı da bir delil, bir işaretle anlaşılır. İşaretsiz, delilsiz bir mana vermek doğru olmaz. Mevla kelimesine sevici ve yardım edici manalarını vermekte biz de sizinle birlikteyiz. Bunun içindir ki Abdülgafir bin İsmail Faris, Mecmâ-ül Garâib kitabında veli kelimesini anlatırken bu hadis-i şerifin "beni seven ve yardımcı bilen kimse Ali'yi de yardımcı bilsin" olduğunu yazıyor. Bunlar ince düşünülürse bu hadis halife olmaya daha uygun, daha üstün olmayı göstermemektedir. Çünkü veli kelimesinin evla demek olacağı lügata da İslamiyete de uygun değildir. İslamiyete uygun olmadığı meydandadır. Lügatta ise mefal vezninde olan kelimelerin efal vezninde kullanılmaları hiç görülmemiştir. Bu hadis-i şerifin Hazreti Ali'yi sevmek ve ona düşman olmaktan kaçınmak demek olduğu anlaşılır. Hatta Ebu Nuaym Ahmet bin Abdullah, Hazreti Hasan'ın oğlu Hasan'dan bildiriyor ki, bu Hasan'dan soruldu, "Ben kimin Mevlasıysam" hadis-i şerifi Hazreti Ali'nin halife olmasını gösteriyor mu?" dediler. Hasan buna cevap olarak, "Eğer Resulullah bu hadis-i şerifle Hazreti Ali'nin halife olmasını bildirmek isteseydi, ey insanlar, bu zat benim işlerimin velisidir. Benden sonra halife olacak budur. İşitiniz ve itaat ediniz" buyururdu. Allahü Teala'nın ismine yemin ederim ki Allahü Teala ve onun Resulü Ali'nin halife olmasını isteselerdi, Ali bu emri yerine getirmeye kalkışmamasıyla, böylece Allahü Teala'nın emrine karşı gelmesiyle çok büyük günah işlemiş olurdu dedi. Dinleyenlerden biri, "Öyleyse Peygamberimiz ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir buyurmadı mı?" deyince, Hasan, "Vallahi eğer Resulullah Ali'nin halife olmasını isteseydi, namaz kılmayı ve oruç tutmayı emreylediği gibi bunu da açıkça emrederdi" dedi. İşte Ehl-i Beyt'in en ileri gelenlerinden biri olan ve Hazreti Ali'nin torunu olan Hasan'ın bu sözleri, senin sözlerinin bozuk ve yalan olduğunu açıkça göstermektedir. Mollabaşı sustu. İkinci binin müceddidi İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor ki, Hazreti Ali'nin halife olmasını yazacaktı demek boş sözdür. Gayipten haber vermek olur. Yazsaydı Hazreti Ebu Bekir'i yazardı. Çünkü hastayken Hazreti Aişe'ye baban Ebu Bekir'i çağır, ona yazacağım ki biri çıkıp kendisinin Ebu Bekir'den hilafete daha layık olduğunu söylemesin. Allah-u Teala bu konuda yalnız Ebu Bekir'den razıdır buyurduğu Müslim'de yazılıdır. Eshab-ı kiram Resulullah'ın içtihadına uymayan içtihatlar da yaparlardı. Resulullah'ın içtihadına uymayan hareketlerde bulunurlardı. Vahiy gelmekteyken onların bu ayrılıklarına bir şey denilmedi. Hiçbiri bu yüzden kötülenmedi. Resulullah'ın içtihadına uymayan içtihatta bulunmaları yasak edilmedi. Allah-u Teala eshab-ı kiramın içtihatlarında ayrılık olmasını istemeseydi, ayrılmalarını beğenmeseydi, ayrılmalarını elbette yasak ederdi. Ayrılanların azap göreceği bildirilirdi. Resulullah'la konuşurken yüksek sesle konuşmanın yasak edildiğini ve yüksek sesle konuşanlara azap yapılacağının bildirildiğini hepimiz biliyoruz. Hucurat suresinin 2. ayetinde mealen, "Ey müminler! Seslerinizi Resulullah'ın sesinden daha yükseltmeyiniz. Onunla konuşurken birbirinizle konuşur gibi bağırışmayınız." buyuruldu. Beğenmediği bir hareketi hemen yasak eylemiştir. Eshab-ı kirama uymuş olmak için hiçbirini inkar etmemek lazımdır. Bir kısmı beğenilmeyince diğer kısmına uyulmuş olamaz. Çünkü Hazreti Ali diğer üç halifenin büyük ve uyulmaya layık olduklarını biliyordu. Bunlara seve seve biat etmiş, hilafetlerini kabul etmişti. Diğer üç halifeyi sevmedikçe Hazreti Ali'ye uyduğunu söylemek yalan olur. Hatta Hazreti Ali'yi beğenmemek, onun sözlerini kabul etmemek olur. Allah-u Teala'nın aslanı Ali için onları idare ediyordu, yüzlerine gülüyordu demek cahilce söz olur. Allah'ın aslanının o kadar ilim ve kahramanlığıyla tam 30 sene üç halifeye karşı düşmanlığını saklayıp dost göründüğünü ve onlarla yalandan arkadaşlık ettiğini hangi akıl kabul eder? En aşağı bir Müslüman bile böyle ikiyüzlülük yapamaz. Onu bu kadar küçülten, aciz, hileci ve münafık yapan böyle sözlerin çirkinliğini düşünmek lazımdır. Peygamber Efendimizin bu üç halifeyi övmesine, bütün yaşadığı müddetçe bunlara kıymet vermesine ne diyecekler? Efendimiz'e de ikiyüzlü mü diyecekler? Peygamberin doğruyu bildirmesi vaciptir. İdare ediyordu diyen zındık olur. Münafıklar, Muhammed vahiden işine gelenleri söylüyor, işine gelmeyenleri söylemiyor diyordu. Bunun üzerine Maide suresinin, "Ey Resulüm, Rabbinden sana indirileni herkese ulaştır. Bunları doğru bildirmezsen peygamberlik vazifeni yapmamış olursun" mealindeki 70. ayeti gelerek her şeyi doğru söylediği bildirildi. Peygamberimiz ahirete teşrif edinceye kadar üç halifeyi över, başkalarından üstün tutardı. Demek ki Resulullah'a uyarak bunları üstün tutmak lazımdır. Diğer maddelerde ve bu maddede bazılarını yazdığımız ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler gösteriyor ki, Allah-u Teala ve onun Resulü, sahabi-i kiramın hepsini adil bilmiştir. Allah-u Teala'nın ve onun peygamberinin adil bildiği kimseleri, başkalarının adil bilmemesinin ne ehemmiyeti ve zararı olur? Eğer sahabe-i kiram ayet-i kerime ve hadis-i şerifle met ve sena edilmemiş olsaydı, İslam'a yardımları ve bu uğurda mallarını ve canlarını, ana, baba ve evlatlarını feda etmeleri ve Peygamber Efendimiz'e yardım etmeleri ve imanlarının kuvveti hepsinin adil olduğunu ve böyle itikad etmemiz lazım geldiğini açık olarak göstermektedir. Büyük İslam alimi Şah Veliyullah-ı Dehlevi Hazretleri de buyuruyor ki, Resulullah Hazreti Ali'yi Yemen'e hakim, vali yapmıştı. Beytül Mal'da olan bir cariyeyi Hazreti Ali hizmetlerinde kullandı. Bu hareketi dedikodu halini aldı. Bu dedikodu Resulullah'ın mübarek kulağına kadar geldi. Fitneyi önlemek için Hazreti Ali'yi sevmeyi emir buyurdu. Kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır buyurdu ki beni seven Ali'yi de sevsin demektir. Mevla kelimesi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde vardır. Sevilen kimse manası verilmiştir. Bu hadis-i şerif Allah'a inanan misafirine ikram etsin hadis-i şerifi gibidir. Bu hadis-i şerif yalnız Hazreti Ali için değildir. Hazreti Hasan için "Ya Rabbi onu seviyorum, onu sen de sev, onu sevenleri de sev" buyuruldu. Resulullah Mekke ile Medine arasında bulunan Gadir-i Hum ismindeki yere gelince Hazreti Ali'nin elini tutup "Kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Ya Rabbi onu seveni sev, onu sevmeyeni sevme" buyurdu. Sonra Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin yanına gelip "Ne mutlu sana ya Ali, bütün müminlerin sevgilisi oldun" dedi. Müslim kitabında Zeyd bin Erkam diyor ki, Gadir-i Hum denilen su başında Resulullah hutbe okudu. "Ben de insanım. Bir gün ecelim gelecek. Size Allah'ın kitabını ve ehli beytimi bırakıyorum. Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği yola sarılınız. Ehli beytimin kıymetini biliniz" buyurdu. Tirmizi'de İmran bin Hasin diyor ki, Resulullah bizi Hazreti Ali'nin emrinde cihada gönderdi. Hazreti Ali esir denilen cariyelerden birini kendine aldı. 4 kişi bunu Resulullah'a söylediler. Resulullah çok üzüldü. "Ali'den ne istiyorsunuz? Ali bendendir, ben de ondanım. Benden sonra o her müminin velisidir" buyurdu. Bu hadis-i şerifler ehl-i beyti sevmeyi emretmektedir. Mevla, veli, sevilen kimse demektir. Zeyd bin Erkam Tirmizi'de bildiriyor ki, Resulullah buyurdu ki, "Size 2 şey bırakıyorum. Bunlara yapışırsanız benden sonra doğru yolda kalırsınız. Biri ötekinden daha büyüktür. Bu Allah'ın kitabıdır. İkincisi ehl-i beytimdir. Havuz başında bana kavuşuncaya kadar ikisi birbirinden ayrılmaz." Birbirinden ayrılmaz demek, Kur'an-ı Kerim'e sarılan kimsenin ehl-i beyti sevmesi gerekir demektir. Ehl-i beyte yapışmak onları sevmektir. Kur'an-ı Kerim'e uymak sevap olduğu gibi, ehl-i beyti sevmenin de böyle sevap olduğunu bildirmektedir. Bu hadis-i şeriflerin hiçbiri, Hazreti Ali'nin halife, imam olacağını göstermiyor. Bu hadis-i şerifleri ileri sürerek ehl-i sünneti kötülemek, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak pek haksız ve çok yanlıştır. Cenab-ı Hak hepimize ehl-i beyti ve eshab-ı kiramın hepsini sevmek nasip eylesin. Amin.